Ayrım 5, sayfa 47. Ama 350. gece olunca demiş ki, bu mektubu yazmayı bitirince onu katlayıp mühürledi ve bana verdi. Aynı zamanda cebime onu engellememe zaman bırakmadan 1000 altın dinar içeren bir kese koydu. Bunları evvelce rahmetli babası Saygın Kahya'ya ettiğim hizmetlerin güzel anısı uğruna ve de geleceğimi düşünerek saklamaya karar verdim. Bunun üzerine Sid Bedir'den izin alıp onun da uzun yıllar önce ölmüş olan babasını tanıdığım Beni Şaiban Emir'i Cübayir'in ikametgahına doğru yollandım. Emir Cübayir'in sarayına ulaştığımda onun da aynı şekilde avda bulunduğunu öğrendim ve dönüşünü bekledim. Gelmekte gecikmedi, benim adımı ve ünvanlarımı öğrenir öğrenmez konukseverliğini kabul etmem ve evini kendi evim saymam için ricada bulundu. Ve ben, ey emirül müminin, genç adamın kusursuz güzelliğini görerek dondum kaldım. Ve tüm olarak aklım başımdan gitti, o da benim kıpırdamadığımı görünce beni alıkoyanın mahcupluk olduğuna inanarak gülerek bana yaklaştı ve adet gereğince beni öptü ve ben onu kucaklarken o anda güneşi, ayı ve tüm evreni içindeki her şeyiyle birlikte kucakladığımı inandım. Ve yemek zamanı gelince Emir Cübayir beni kolumdan tutarak Şilte'de yanına oturttu ve hemen köleler önümüze sofrayı getirdiler. Bu sofranın üstü Horasan'ın altın ve gümüşten yapılmış sofra takımlarıyla örtülü ve gerçekten damağın, burnun ve gözlerin dileyebileceği pişirilmiş ya da kızartılmış yemeklerle doluydu. Orada diğer hayran olunacak şeyler arasında fıstık ve üzümle doldurulmuş av kuşları, yumurtalı unda kızarmış balıklar ve sırf görünüşüyle bile ağzımın suyunu akıtan bir semizotu salatası vardı. Manda sütüyle yapılmış ve elimi dirseklerime kadar içine daldırmaktan pek hoşlanmadığım sütlaçtan ve havuç ve cevizle yapılıp da benim pek çok sevdiğim, herhalde bir gün bu yüzden öleceğim o tatlıdan ve meyvelerle İçeceklerden söz etmiyorum bile. Bununla birlikte ey Emirül Müminin, senden önce gelenlerin soyluluğu üzerine yemin ederim ki ruhumun isteklerini bastırdım ve bir lokma bile almadım. Aksine ev sahibinin beni yemeğe davet etmesini bekledim ve ona, vallahi ey Emir Cübayir, konukseverliğin gereği ortaya koyduğun yemeklere evini ziyaret etmemin konusu olan bir dileği yerine getirmeden el sürmemeye yemin ettim, dedim. Bana, ey konuğum, hiç değilse benim konukseverliğimi kabule seni engelleyecek kadar ağır bir duruma neden olan dileğini öğrenebilir miyim, diye sordu. Bense yanıt olarak bağrımdan mektubu çıkararak ona verdim. Bunu aldı, açıp okudu ama sonra hemen yırttı ve parçalarını yere savurdu. Ve üzerinde tepindi ve de bana, ya İbnül Mansur, istediğin her şeyi benden dile, istediğin anda yerine getirilecektir ama hiçbir yanıt vermek istemediğim bu mektup konusunda konuşma, dedi. Bunu duyunca hemen ayağa kalktım ve çekip gitmek istedim. Ama giysilerime yapışarak beni alıkoydu ve, ey konuğum, benim bunu reddedişimin nedenini bilseydin bir an bile ısrar etmezdin. Zaten böylesi bir işlevi ilk kez yerine getiren kişinin kendin olduğunu da sanma. Ve eğer istersen seni bildirmekle yükümlü kılarken söylediği sözleri sana olduğu gibi tekrar edeyim, diyerek ve hemen bana söz konusu sözcükleri söylendikleri sırada sanki kesinlikle orada bulunuyormuş gibi harfi harfine tekrarladı. Sonra da, inan bana, bu işle artık kafanı yorma ve canının çektiği kadar evimde kalarak dinlen, diyerek kalmam için ricada bulundu. Bu sözler üzerine kalmaya karar verdim ve günün geri kalan bölümünü ve bütün geceyi yiyip içerek ve Emir Cübayir'le konuşarak geçirdim. Bununla birlikte ne şarkı söyleyen ne de musiki icra eden kimseleri işittiğimden ziyafet verilirken yerine getirilmesi adet olan bu noksanlığın farkına vararak hayret ettim. Ve sonunda şaşkınlığımı genç emire açıklamaya karar verdim. Sözlerimi duyunca hemen yüzünün kızardığını ve büyük bir sıkıntıya düştüğünü gördüm. Sonra bana, epey bir zaman var ki ziyafetlerimde çalgı çalınıp şarkı söylenmesini kaldırdım. Bununla birlikte senin dileğin buysa onu yerine getirmek isterdim, dedi. Ve hemen haber yollayıp elinde saten bir kılıfa sokulmuş, Hint yapısı bir udla esirelerinden birini getirtti. Kız önümüzde oturup 21 çeşit makam üstüne parmak oynattıktan sonra ilk makamda karar kılarak şu şarkıyı okudu. Bahtın kızları saçları dağılmış, ağlar inler ey ruhum. Sofra yine de en lezzetli yemeklerle donatılmış bulunmakta, güller koku vermekte, nergisler bize gülümsemekte ve havuzda su gülmektedir. Ey ruhum, üzüntülü, ruhum cesareti kuşan. Bir gün umut yeniden gözlerde ışıldayacak ve sen de mutluluğun bardağından içeceksin. Sonra daha da şikayetçi bir makamda şu şarkıyı okudu. Aşkın zevklerini, acılarını tatmamış olan kişi bir dostu yitirmenin ne demek olduğunu bilmez. Aşkın yaralarını bağrında taşımayan kişi bir dostu yitirmenin ne demek olduğunu bilmez. Aşkın yaralarını bağrında taşımayan kişi neden olduğu müthiş acıları bilemez. Dostumun yanında geçirdiğim o güzel geceler, sevgi oyunlarımız, birleşen dudaklarımız, tükrüğünün balı nerede şimdi? Ah ne tatlıydı onlar. Sabaha dek süren gecelerimiz, akşamlara dek süren günlerimiz. Ey geçip gitmiş zaman, yabancı bir bahtın gizemlerine karşı ne yapmalı? Ey yaralı yürek! Şarkıcı kız bu son şikayetçi dizeleri söyler söylemez, genç ev sahibim acı bir feryat kopararak bayıldı. Esire bana, ey şey, bu senin suçun, çünkü epey zamandır musikinin onu içine sokacağı duygusal durumu ve aşk şiirlerinin onu içine düşüreceği duyarlılığı düşünerek emirin önünde şarkı söylemekten sakınıyorduk dedi. Ben de ev sahibimi böyle bir sıkıntıya soktuğumdan ötürü çok pişman oldum ve esirinin çağrısı üzerine varlığımla daha fazla sıkıntı vermemek için kendi odama çekildim. Ertesi gün yola çıkma hazırlıkları içinde hizmetçilerden birine gösterdiği konukseverlikten ötürü efendisine şükranlarımı bildirmesini söylerken bir köle gelerek vedalaşma görevini üstlendiğini bildirdi ve emirin istemeden neden olduğu tedirginlik dolayısıyla özür dilediğini ve de kabul edilmesi ricasıyla bana 1000 dinarlık bir kese verilmesi buyurduğunu iletti. Ben de elçilik görevimi hiç de yerine getiremeden Cübayir'in evini terk ettim ve beni göreve yollayanın evine döndüm. Bahçeye ulaşınca Sid Bedri kapıda beni bekler buldum ve daha bana ağız açmaya vakit bırakmadan ''Ya İbnül Mansur, biliyorum ki görevinde başarı sağlayamadın.'' dedi. Ve bana noktası noktasına benimle Emir Cübayir arasında olup bitenleri anlattı. Hem de öyle kesinlikte ki hizmet görsün diye tuttuğu bir casusun bilmek istediklerini öğrenip kendisine bildirdiğini düşündüm. Bununla birlikte ona ''Nasıl oluyor da hanımım bu denli bilgi edinmiş bulunuyorsun? Yoksa görünmeksizin sen kendin mi orada bulunuyordun?'' diye sordum. Bana ''Ya İbnül Mansur, bil ki aşıkların yüreğinde başkalarının kuşku duyamayacağı şeyleri gören gözler vardır. Ama senin reddedilmende kendi kusurun yok, bunu biliyorum. Bu benim bahtımdır.'' dedi. Sonra gözlerini göğe dikerek, ''Yüreklerin sahibi, ruhların hükümdarı olan Tanrım, beni bundan böyle sevmeksizin sevilen biri yap. Bu yürekte Cübayir'e duyduğum sevgiden kalan ne varsa akıp gitsin, onun gelip kendisini dinlemem için bana yalvarmasını sağla. Ona acı çektirecek gücü ver bana.'' diye ekledi. Bunu izleyerek onun için yapmak istediklerimden ötürü bana teşekkür etti ve bana ayrılmam için izin verdi. Ben de Emir Muhammed'in sarayına gittim, oradan da Bağdat'a döndüm. Geçen yıl adetim üzere işlerimi görmek için yeniden Basra'ya gitmek zorunda kaldım. Çünkü ey Emirül Müminin, sana Emir Muhammed'in bana borçlu olduğunu ve bu düzenli yolculukları sadece onun bana olan para borcunu ödemesi için göze aldığımı söylemeliydim. Böylece oraya ulaştığımın ertesi günü kendi kendime ''Vallahi iki aşığın serüveninin sonunu öğrenmeliyim.'' dedim. Ve ilkin gidip Sid Bedir'in evini ziyaret ettim. Bahçenin kapısını kapalı buldum ve yöreden taşan sessizlikten huylandım. Ve kapının parmaklıkları arasından bir salkım söğütün dalları altında henüz yepyeni görünen ve uzakta olduğum için üzerindeki yazıları okuyamadığım mermer bir kabir gördüm. Ve kendi kendime demek artık yaşamıyor, gençliği bitip tükenmiş, böylesine bir güzelliğin sonsuza dek gitmesi ne hazin, onu keder kahretmiş ve yüreğini boğmuş olmalı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 351. gece olunca demiş ki, böylesine bir güzelliğin sonsuza dek gitmesi ne hazin, onu keder kahretmiş ve yüreğini boğmuş olmalı dedim. Bunun üzerine bağrım kederle daralmış Emir Cübayir'in sarayına gittim. Orada beni çok kederli bir görünüm bekliyordu. Her yer bomboştu, duvarlar harap olmuştu, bahçe kurumuştu ve herhangi bir bakım gördüğüne dair izlere rastlanmıyordu. Sarayın kapısında muhafızlık yapan hiçbir köle yoktu ve içeride oturmakta olanlar hakkında bana bilgi verebilecek hiçbir canlı varlık ortada görünmüyordu. Bu görünüm karşısında içimden onun da ölmüş bulunduğu anlaşılıyor dedim. Sonra çok üzgün, iyice dertli kapıya oturdum ve şu ağıtı doğaçlamadan okudum. Ey konut, eşiğinde oturdum, taşlarınla birlikte artık yaşamayan bir dostun anısına ağlıyorum. Konukseverliği yolcular üzerinde alabildiğince yaygın o cömert ev sahibi nerede? Şaşalı günlerinde sende oturan neşe dolu dostlar nerede ey saray? Geçip giden kişi sen de onlar gibi yap ama hiç değilse zamanın yıkıntılarına karşın izleri hala var olan iyilikleri unutma. Mater's'in çevirisi şöyle. Even the threshold barrow tears to my eyes. Where is the prince of hospitalities? Where are the joyful guests sat with him? The spider questions and the wind replies. Eşiği bile gözlerimi yaşartıyor. Nerede o konukseverlerin sultanı? Onunla birlikte meclis oluşturan misafirler nerede? Örümcek soruyor, rüzgar yanıt veriyor. Çevirenin notu. Ben böylece içimdeki hüznü dökerken bir zenci köle görünüp bana doğru ilerledi ve bana sert bir tavırla ''Sussana sen yaşlı şey, yaşamına mı doydun? Neden kapımızda durmuş cenazeyle ilgili şeyler söylüyorsun?'' dedi. Ona sadece bir vakitler bu evde oturan Beni Şaiban kabilesinin emiri Cübayir adlı dostlarımdan birinin anısına doğaçlamadan şiirler söylüyorum dedim. Köle, Tanrı'nın adı onun ve yöresindekilerin üzerine olsun. Peygamber için duada bulun ey şeyh. Ama emir Cübayir'in öldüğünü neden söylüyorsun? Tanrı'ya şükürler olsun ki Efendimiz onurlar ve zenginlikler içinde her zaman hayatta kalmıştır diye yanıt verdi. Ama eve ve bahçeye yayılan bu hüzünlü hava neden diye haykırdım. Bana, aşk yüzünden, Emir Cübayir hayatta ama bir ölüden pek farkı yok. Kımıldamadan yatağında uzanıyor, acıktığı zaman asla bana yiyecek verin, susadığı zaman asla bana içecek verin demiyor dedi. Zenci kölenin bu sözlerini duyunca ona, çabuk git, Allah rızası için onu görmek istediğimi kendisine bildir. Ona, kapıda seni görmek isteyen İbnül Mansur bekliyor de, dedim. Zenci oradan ayrıldı, biraz sonra gelip efendisinin beni görebileceğini söyledi ve bana, bazı sözcüklerle ona ulaşmayı bilmeksizin kendisine söyleyeceğin hiçbir şeyi dinlemeyeceğini bilmeni önceden söylemeliyim, diyerek beni içeri soktu. Gerçekten Emir Cübayir'i bakışı boşlukta yitip gitmiş, yüzü solgun ve incelmiş ve gerçekten tanınmaz bir halde yatağında uzanırken buldum. Onu hemen selamladım, ona seslendim ama bana yanıt vermedi. Bunun üzerine köle kulağıma o sadece dizelerin dilinden anlar, başka söz kulağına girmez dedi. Doğrusu ben de onunla konuşmaya girmek için bundan fazla şey istemezdim. Bir anda kendimi toparladım, sonra belirli bir sesle şu dizeleri doğaçlamadan söyledim. Sid Bedir'in aşkı hala ruhunda yer tutuyor mu? Yoksa tutkunun cezbeleri geçtikten sonra huzura mı kavuştun? Gecelerini boyuna uyanık mı geçiriyorsun? Yoksa göz kapakların sonunda uykuyu tanıdı mı? Eğer hala gözyaşların akışını sürdürüyorsa ve hala ruhunda kederi besliyorsan bil ki çılgınlığın doruğuna ulaşacaksın. Bu dizeleri işitince gözlerini açtı ve "Hoş geldin ey İbnül Mansur, olaylar bana ağır bir dönüşüm getirdi" dedi. Ona hemen "Hiç değilse efendim sana bir yarar sağladı mı?" diye yanıt verdim. Bana "Beni sadece sen kurtarabilirsin. Senin aracılığınla Sid Bedir'e bir mektup göndermek niyetindeyim. Çünkü onu yanıt vermeye ikna edecek güç var sende." dedi. Ben de ona "Başım üstüne, gözüm üstüne" diyerek yanıt verdim. O zaman yeniden canlanarak oturduğu yerden kalktı, elinin içine bir kağıt parçası yerleştirdi ve bir kalem alarak şunları yazdı. Ey katı yürekli sevgili, aklımı yitirdim. Mutsuzluk içinde yuvarlanıyorum. Bundan önce aşkın boş, kolay ve yeni bir şey olduğuna inanırdım. Ama ne yazık ki dalgalarda boğularak geçirdiğim serüvenin müthiş ve dalgalı bir denize dönüştüğünü anladım. Yüreğim yaralı sana dönüyorum ve geçmişin affolunması için sana yalvarıyorum. Bana acı ve aşkımızı hatırla. Ölümümü istiyorsan bağışlamayı unut. Mektubu mühürleyip elime verdi. Ben Sid Bedir'in bahtından habersiz olmama karşın tereddüt etmeden mektubu aldım ve bahçeye gittim. Avluyu geçip haber vermeksizin kabul salonuna girdim. 10 genç beyaz esirenin ortalarında yaşam ve sağlık dolu ama matem giysileri içinde tıpkı bir güneş gibi gözlerimi kamaştıran Sid Bedir olduğu halde bir halıya oturmuş bulunduklarını görmek beni çok şaşırttı. İvedi önünde eğilerek ona barış diledim. O da benim içeri girdiğimi görünce gülümseyip selamımı iade etti ve bana ''Hoş geldin İbnül Mansur, otur, evim senindir.'' dedi. Bunun üzerine ona ''Tüm felaketler buradan ırak olsun ey hanımım ama niçin seni matem giysilerine bürünmüş görüyorum?'' dedim. Bana ''Oh, bana soru sorma, İbnül Mansur o ince kız öldü, yattığı mezarı bahçede görebilirsin.'' dedi. Yöresindeki tüm esireler onu avutmaya çalışırlarken gözyaşlarına boğuldu. İlkin görevimin konuşmamak olduğunu düşündüm. Sonra Tanrı ona rahmet eylesin ve uğrunda gözyaşı döktüğüm bu genç kızdan esirgediği yaşamı sana bağışlasın. Şimdi kuşkusuz ölmüş bulunduğuna göre dedim. O da evet öldü zavallı kız dedi. Bunun üzerine onun bu duyarlı durumundan yararlanarak kuşağımdan çıkardığım mektubu kendisine verdim ve de ''Onun yaşamı ya da ölümü senin vereceğin yanıta bağlıdır ey hanımım. Çünkü aslında onu yeryüzüne bağlayan tek şey bu yanıtı beklemektir.'' diye ekledim. Mektubu açıp okudu, güldü ve ''Demek ki şimdi bu tutkulu hale düştü. Oysa vaktiyle benim mektuplarımı okuma zahmetine bile katlanmıyordu.'' O zamandan beri her zamandan fazla tutkulu, beni görmeye gelmesini sağlamak için sessizliği ve hor görmeyi sürdürmek bana yetiyordu dedi. Ben de ona kuşkusuz hakkım var, evet kuşkusuz, hatta daha acı bile konuşmaya hakkın var. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 352. gece olunca demiş ki, hatta daha acı bile konuşmaya hakkın var ama hataları bağışlamak cömert ruhların vergisidir. Ve sonra bu sarayda tatlılığıyla seni avutan gözden öldüğüne göre derdinle baş başa ne yapacaksın dedim. Bu sözleri duyunca gözlerinin yaşla dolduğunu gördüm. Bir saat kadar dalgın düşündükten sonra bana İbnül Mansur sanırım ki doğru söylüyorsun ona yanıt vereceğim dedi. Bunun üzerine ey emirül müminin kağıdı eline aldı ve sarayının en iyi katibinin bile dokunaklı sözgenliğine asla ulaşamayacağı bir mektup yazdı. Özet olarak şöyleydi bu mektup. Ey sevgilim, duyduğum arzuya karşın ayrılığımızın nedenini hiç anlayamadım. İyi düşünülürse geçmişte yanlış davranmış olmam mümkündür ama artık geçmiş yok. Ayırtan gücün kurbanı olanın ölümüyle tüm kıskançlıklarda ölmüştür. Şimdi izin ver de uykunun yapamayacağı kadar iyilikle gözlerimi dinlendirmek için seni göz kapaklarımın altına yerleştireyim. Artık susuzluğu gideren yudumları birlikte içelim ve sarhoş olursak kimse bizi ayıplamasın. Sonra bu mektubu mühürleyip bana verdi. Ben de ona, vallahi işte susuzluğu yatıştırmanın ve hastanın dertlerinin tedavisi bu dedim. Ve bunu bekleyenin yanına gitmek üzere izin almaya hazırlanırken beni durdurup ve İbnül Mansur bu gecenin ikimiz için de bir kutsama gecesi olacağını da ona ek olarak söyleyebilirsin dedi. Ben de sevinç dolu Emir Cübayir'in yanına koştum ve onu içeri gireceğim kapıya gözlerini dikmiş beni bekler buldum. Mektubu gözden geçirince içeriğini kavradı ve büyük bir sevinç çığlığı kopararak bayıldı. Ama kendine gelmesi pek gecikmedi ve hala iyice tedirgin bana, ''Söylesene, bu mektubu gerçekten yazan o mu, hem de kendi elleriyle mi yazdı?'' diye sordu. kendisine, "Vallahi bugüne kadar ayaklarla yazılabildiğini hiç bilmiyordum," diye yanıt verdim. Böylece ey Emir Ülmümi'nin bu sözleri söyler söylemez kapının ardından bir çıngırak gürültüsü, bir bilezik şıngırtısı, bir ipekli hışırtısı duyduk ve sonra genç kadının bizzat belirdiğini gördük. Duyulan sevinç sözle gereğince tanımlanamayacağından böylesi hoş bir girişimde bulunamayacağım. Sadece ey Emirül Müminin iki aşığın birbirinin kollarına atılarak sessizce birleşen ağızlarıyla kendilerinden geçercesine öpüştüklerini söyleyeceğim. Bu sarhoşluk halinden çıkınca Sid Bedr dostunun ısrarlarına karşın oturmayı reddederek ayakta kaldı. Bu beni çok şaşırttığından kendisine nedenini sordum. Bana, "Ancak aramızdaki anlaşma yerine getirilince oturacağım," dedi. Kendisine, "Hangi anlaşma hanımım?" dedim. "Bu ancak aşıkları ilgilendiren bir anlaşmadır," dedi. Ve aşığının kulağına eğilerek onunla alçak sesle konuştu. O da, "İşittim ve itaat ettim," yanıtını verdi. Sonra da kölelerinden birini çağırarak ona bir emir verdi. Köle de gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra kadıyla şahitlerin içeri girdiklerini, iki aşığın nikah sözleşmesini düzenlediklerini, sonra da Sid Bedr'in onlara verdiği 1000 dinarlık bir ödülle ayrılıp gittiklerini gördüm. Ben de aynı şekilde çekilmek istedim ama emir bana, "Senin sadece bizim dertlerimize katılıp sevincimizi paylaşamayacağın söylenemez," diyerek buna razı olmadı ve beni şafak sökünceye kadar süren bir şölene çağırdılar. Ancak o zaman bana ayırdıkları odaya çekilmeme izin verdiler. Sabahleyin uyandığımda küçük bir köle odama leğenle ibrik getirdi. Abdest alıp sabah namazını kıldım. Sonra gidip kabul salonuna oturdum ve biraz sonra da evlilerin hamamdan yeni çıkıp oraya girdiklerini gördüm. Onlara hayırlı bir sabah diledim ve mutluluk dileklerimi sundum. Sonra da "Birleşmenizde katkım olmuş bulunduğundan dolayı mutluyum ama Allah için ey Emir Cübayır, hakkımdaki iyi niyetini göstermiş olmak için seni önceleri o denli öfkelendiren ve bahtsızlığa düşürecek kadar sevgilin Sid Bedir'den ayrılmaya iten nedeni açıkla." Sid Bedir bana küçük Esire'nin saçını tarayıp ördükten sonra kendisini kucaklayıp okşadığını gördüğünü anlatmıştı. Ama Emir Cübayır şayet başka bir neden ya da başka bir kanıt ve kuşku yoksa sadece bu kadar bir şeyin senin öfkene neden olabileceğini bana kabul edilmez görünüyor dedim. Emir Cübayır bu sözleri duyunca güldü ve bana İbnül Mansur kavrayışın son kertede harika. Sid Bedir'in gözdesi şimdi ölmüş bulunduğuna göre hıncım sönüp gitti. Bu durumda sana sır saklamaksızın anlaşmazlığımızın nedenini söyleyebilirim. Bunun nedeni sadece bir şakanın ikisinin arasında geçmiş olduğu şekliyle kendilerini bir gün bir nehir gezisine götürmüş olan bir kayıkçı tarafından bana bildirilmesinden ileri gelmektedir. Bu kayıkçı bana, "Efendim," dedi, "sen sevdiği bir gözde köleyle seni alaya alan bir kadına nasıl tahammül ediyorsun?" Benim kayığımdayken kaygısızca yan yana oturdular ve erkeklerin sevdası üstüne çok tedirgin edici şeyleri şarkıya döktüler ve şarkılarının sonunu şu dizelerle getirdiler. "Ateş benim içimin ateşinden daha az yakıcıdır ama ben efendime yaklaşırsam yangın söner ve onun arzuları karşısında yüreğim buzdan daha soğuktur. Benim efendim bambaşka bir şeydir. Onda sert olan yumuşaktır, yumuşak olması gereken de serttir. Çünkü yüreği kaya gibi serttir, öteki şeyi de su gibi yumuşaktır." Ben kayıkçının bu öyküsünü duyunca dünyanın gözlerimin önünde karardığını duyumsadım ve Sid Bedir'in evine koşup göreceğim şeyi gördüm ve bu benim kuşkularımın pekişmesine yetti. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.